Ayrım 6, sayfa 45. Ortak görev. Bir ülkede yargı kararları uygulanmıyorsa hukuk devletinden söz etmeye olanak var mıdır? Mahkemelerin tankı, topu, tüfeği yoktur. Demokratik ülkelerde yargıç bir karara imza attıysa artık o karar devletin öteki organlarınca yerine getirilir. Cephe iktidarı Danıştay kararlarını uygulamamaktadır. Danıştay'ın tankı, topu, tüfeği olmadığı için verdiği kararları uygulatmak olanaksızdır. Bu, cephe partilerinin boyunlarına asılı bir anayasa suçudur. Danıştay, TRT Genel Müdürü ile ilgili kararında Şaban Karataş adlı cephe demirbaşının genel müdürlük yapamayacağını açık seçik ortaya koymuştur. Bu karardan sonra Karataş'ın görevinden çekilmesi ve yerine yasal genel müdür olan İsmail Cem'in getirilmesi gerekirken bu Fuzuli Şagil TRT Genel Müdürlüğünü işgali etmiyormuş gibi bir de televizyon ekranlarını işgal ederek görevinden ayrılmayacağını açıklamaktadır. Bu tutuma karşı en anlamlı tepki yargı organlarından gelmiştir. Ankara'da Asliye Ceza Yargıcı Şakir Altay, Şaban Karataş'ın TRT Genel Müdürü sayılmayacağına karar vermiştir. Ardından Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Karataş'ın yasal genel müdür olmadığını belirterek TRT avukatını duruşma salonundan çıkartmıştır. Bunu Kazım Yenice başkanlığındaki Danıştay 12. Dairesi izlemiş, Karataş'ın imzasını taşıyan vekaletnameyi geçersiz saymıştır. İşte bu tutum ve davranışlar hukukçu onuruyla güçlenen anlamlı yasal ve uygarca direnişlerdir. Anayasayı korumak amacıyla oluşturulan yasal direnişlerin toplumun her katına yayılması demokrasinin etkinliğini kanıtlar. Anayasa, hürriyete ve fazilete aşık evlatlarının uyanık bekçiliğine emanet edilerek yürürlüğe sokulmuştur. Bu, anayasanın işlerliğini sağlamak, başta yargı organları olmak üzere toplumun her kesimindeki yurttaşların ortak görevidir. Anayasa ve yasalar, yasa dışı emirlere karşı direnişin koşullarını öngörmektedir. Konusu suç olan emir hiçbir kayıt ve koşulla yerine getirilemez. Türkiye'yi baştan başa kana bulayanların amacı bu iktidar boşluğundan yararlanarak faşist bir yönetim kurmaktır. Olaylar bir zincirin halkaları gibi birbirine sımsıkı bağlanarak gelişmektedir. Her olay bir başka olaya yol açmaktadır. Bu ortam böylesine sürüp giderse şiddet eylemleri, karşıt örgüt ve eylemleri oluşturacak ve kanlı olaylar toplumu baştan aşağı bir iç savaşın koşullarına sokacaktır. Bu da planın bir başka halkasıdır. Bütün bu oluşumlara karşı ne yapmalıdır? Ne yapılacağını Ankara'daki yargıçlar göstermiştir. Ne yapılacağını işçi sınıfımız faşist ayaklanmayı anında bastıracak güç ve kararlılığa sahiptir diyen disk göstermiştir. Ne yapılacağını bütün demokratik güçleri dayanışmaya çağıran CHP Genel Başkanı Ecevit göstermiştir. Ne yapılacağını TİP ve Sosyalist Parti göstermiştir. Türkiye Barolar Birliği göstermiştir. Ülkemizde her gün genç insanların öldürmelerini istemiyorsak, ülkemizde üniversitelerin kana bulanmasına karşıysak, cephe partilerini iktidardan uzaklaştırmamız gerekmektedir. Herkese görev düşüyor. Herkese. Anayasanın uyanık bekçiliği hepimizden görev bekliyor. Gencecik ölülerin sahipsiz mezar taşları adına. Parantez içinde Cumhuriyet 3 Şubat 1977. Uyutma sanatı. Son günlerde siyasal yaşamımız 4-5 konu çevresinde oluşup gelişiyor. Bu konulardan en önemlisi hiç şüphesiz faşist tırmanmayla birlikte çoğalan siyasal cinayetlerdir. Bu konuda Başbakan Demirel ve öteki cephe partilerinin tutum ve davranışlarını görüyorsunuz. Demirel bütün suçu solculara yükleyerek işin içinden sıyrılmak istiyor. MHP bu konuda Demirel ile ağız birliği yapıyor. MSP ise Doktor Fehmi Cumalıoğlu'nun ağzıyla sağa ve sola baba nasihati veriyor. CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu da kurt dumanlı havayı sever örneği bir yerlerden koku almaya çalışıyor. Kamuoyunun önem verdiği konulardan biri Lockheed olayıdır. Lockheed, rüşvet olayının ortaya çıkarılması için ABD ile imzalanan sözleşme, bu sözleşmeyi imzalayan hükümetin başı Demirel'in eylem ve işlemleriyle işlerliğini yitirmiştir. Anlaşmaya göre ABD Adalet Bakanlığı'nca yollanan belgelerin adli merciler dışındaki kurul ve yetkililere verilmemesi gerekirken, sözleşmenin bu hükmü Süleyman Demirel tarafından çiğnenmiş, yollanan belgelerin mahkemeler dışındaki yerlere verilmesiyle belge akışında Adalet Bakanı'nın tanımıyla bir tıkanıklık meydana gelmiştir. Lockheed olayı ortaya atıldığında Demirel televizyon ekranlarına çıkıp bu firmadan uçak alım satımlarının Ecevit hükümeti dönemine rastladığını ileri sürerek dolaylı yolla CHP'yi suçlamak istemişti. CHP buna karşı Lockheed uçaklarının ikinci partisinin Demirel hükümeti döneminde satın alındığını açıklayınca Demirel'in sesi sedası kesilivermiştir. Bu açıklamadan önce Lockheed konusunda Süleyman Demirel'in çalımından geçilmiyordu. Bir başka konuya geçelim. Başbakan Süleyman Demirel'in yeğeni Yahya Demirel ile ilgili mobilya yolsuzluğu bir yılı aşkın bir süredir bir türlü parlamentoda ele alınamamıştır. Önce aylarca bu konuda araştırma yapacak komisyon başkanını seçememiş, başkan seçildikten sonra komisyon çalışmış, en sonunda önceki gün komisyonun MSP'li üyesi Mehmet Bilgin komisyondan istifa ettiğini bildirmiştir. Bu istifa mobilya komisyonunun kararını geciktirecektir. Komisyon üyeliği için yapılacak seçim bütçe görüşmeleri nedeniyle önümüzdeki ay içinde de sonuçlanmayacaktır. Mobilya komisyonundan istifa eden MSP'li Mehmet Bilgin'in bir eski AP milletvekili oluşu ve bugün de eski partisiyle ilişkilerini sürdürmesi bu istifanın sağlık nedenleriyle ilgili olmadığı kuşkusunu güçlendirmektedir. Demirel mobilya yolsuzluğu konusunda da zaman kazanmaktadır. MSP bu konuda çok kötü bir sınav vererek Demirel'e yararlı olmaktadır. Kamuoyu böylece beşikteki bebek gibi uyutulmaktadır. Parlamento üyelerinin ödenek ve yollukları konusunda ortalıkta en çok çalım atan AP Genel Başkanı Demirel'den başkası değildi. Önceki gün Anayasa Komisyonu'nda ödenek ve yollukları bugünkü düzeyde tutan ve birikmiş paraların geri alınmasını öngören yasa önerisine AP'li üyeler karşı çıkmıştır. Hani Demirel hiçbir AP'li üyenin bu paraları almayacağını açıklamıştı. Bu konu ortaya çıktığı günden beri AP parlamento grupları bir türlü toplanamamaktadır. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu diye sormazlar mı adama? Sorarlar ama ne zaman? Şimdilik ortaya çalım atılsın, zaman kazanılsın, durum idare edilsin, sonrasını Allah kerim. Suçluları bulunmayan siyasal cinayetler, soruşturulması önlenen yolsuzluk dosyaları, üzeri kapatılmak istenen rüşvet olayları ve yan cephelere atılmak istenen ödenek ve yolluklar. İşte cephe partilerinin acıklı serüvenleri. 32 kısım tekmili birden sahnelerimizde. Parantez içinde Cumhuriyet 4 Şubat 1977. Adını koyalım. Devrimcilik sorumluluk ister. Eylem ve düşüncelerinde sorumluluk duymayan devrimci, emekçi sınıf ve tabakalarda kök salamaz. Eninde sonunda bir küçük burjuva anarşisti olarak emekçi yığınlarından soyutlanır. Yaşadığımız olaylar bu gözlemi birçok kez kanıtlamıştır. Halktan soyutlanmış eylem türleri hiçbir zaman ilerici bir nitelik kazanmaz. Tersine bu eylem ve düşünceler amaçlarına yabancılaşır ve birer karşı devrim aracına dönüşür. Bireysel terör, sosyalizmin yabancı olduğu bir eylem çeşididir. Bu yöntemler hiçbir zaman sosyalistlik adına savunulamaz. Bu gibi koşullarda şiddet şiddeti besler ve sonunda en etkili silahlara sahip olanlar son sözü söyler. Devrimci attığı adamın ilerisini ve gerisini bilmek, anlamak ve hesap etmek zorundadır. Kiminle beraber, kime karşı olduğunu belirleyemeyenler devrim adına küçük burjuva anarşizmi bataklığına saplanırlar. Örneklerini çok gördük, görüyoruz. Ülkede can güvenliğinin kalmadığı, temel hak ve özgürlüklerin yok edildiği bir ortamda bütün ilericilerin en somut görevi bu cephe partilerini iktidardan indirmek değil midir? Eylemlerin, taktik ve stratejilerin bu amaca yönelik olarak ortaya konması gerekmez mi? Bu görev, bu amaç, bu denli açık ve seçikken sol fraksiyon olarak adlandırılan çeşitli sol odaklar kendi aralarında yakıcı, yıpratıcı bir tartışmayı ön plana almışlardır. Bir sosyalist dergiye bakarsanız Bunca kanlı olayı unutup aylardır CHP, disk ve ilerici yazarlarla uğraşır. Bir başkasının tip ve diskten başka düşmanı yoktur. Biri sol McCarthyizm öfkesi içinde kendi fraksiyonu dışındaki sol düşünce ve odakları savcılara ihbar edici yayınlar yapar. Öteki sosyalist partileriyle uğraşır. Bir başkası disk, tip ve sosyalist partiyi oportünist olarak damgalayıp kendisinden başka devrimci bırakmaz. Devrimci bilinci, devrimci sorumluluğu bu mu olmalıdır? Sol kendi içinde eleştiri ve öz eleştiri aşamasından geçmiş değildir. Çünkü işçi sınıfından kaynaklanan, emekçi kitlelerden destek alan güçlü bir sosyalist partiden yoksunuz. Bu eleştiri ve öz eleştiriyi yapacak ve toplumun ilerici kesimlerine ışık tutacak olan sosyalist partilerdir. Partisiz ve örgütsüz sosyalizm, kavram kargaşasıyla yozlaşmakta, küçük burjuva bireyciliğiyle yıpranmakta ve böylece halktan soyutlanmaktadır. Ankara'da yaşanan olaylar bu örgütsüzlüğün, bu disiplinsizliğin acı sonuçlarından biridir. Yaşadığımız ortamda solun kendi içinde bu denli kavgalara girmesi ve kanlı olaylara yol açması birkaç soyut sözle geçiştirilemez. Bu olay ve bu olaylara yol açan kısır düşünce ve eylemlerin sosyalizme katkı değil, ihanet olduğunu elimiz yettiği, dilimiz döndüğü kadar anlatmalıyız. Parantez içinde Cumhuriyet 7 Şubat 1977. Bütünleşmek. Cephe partilerinin arasındaki çatlaklar gün geçtikçe derinleşmektedir. 2 yıl önce seçimlere ortak liste ile girmek için protokol imzalayan cephe partileri bugün artık birbirleriyle ancak televizyon ekranı aracılığıyla konuşmaktadırlar. Seçim yaklaştıkça bu çatlaklar büyümekte ve cephe ortaklığının temellerini sarsmaktadır. Cephe hükümeti kurulduğu günden bu yana en güçsüz dönemini yaşamaktadır. Bu dönemde ilerici siyasal parti ve demokratik kuruluşlara düşen görev kendi aralarında bütünleşerek cephe hükümetinin yıkılışını çabucaklaştırmaktır. Bu görevin ilk koşulu cephe partilerine karşı aralarındaki çatlakları gizlemelerini kolaylaştırıcı eylem ve davranışlardan kaçınmaktır. Çeşitli toplumsal sınıf ve tabakalardan kaynaklanan ideolojiler ülkenin sınıfsal yapısını değişik biçimde görürler. Değişik gözlemlerin değişik yöntemleri olur. Örneğin bir Marksist ile bir sosyal demokratın olaylara bakış açısı aynı değildir. Fakat bir sosyal demokrat ile bir Marksisti birleştiren ortak noktalar da vardır. Bir sosyal demokrat ile bir Marksisti birleştiren ve ayıran noktaları statik değil, diyalektik bir bütün içinde görmek gerekir. Olayların akışı, yaşanan siyasal dönem, bu dönemde kurulan sınıfsal denge, zaman zaman ayırıcı noktaları unutturup birleştirici düşünce ve eylemleri gündeme getirir. Türkiye böyle bir dönemden geçiyor. Siyasal yaşamımız işçi sınıfından güç alan ve parlamentoda üyesi bulunan bir sosyalist partiden yoksundur. Yakın tarihimizde ilerici tutumuyla onurlu bir yer alan Türkiye İşçi Partisi 12 Mart faşizminin baskısıyla kapatılmış ve yöneticileri en ağır cezalara çarptırılmıştır. Ülkemizde Marksist siyasal partilerin örgütlenme olanakları ünlü 141 ve 142. maddelerle kısıtlanmıştır. Bugün çeşitli sosyalist partilere dağıtılan ilerici aydınlarımız birbirleriyle kıran kırana bir kavgaya tutuşmuşlardır. Bunlardan bazıları sosyal demokrat nitelikteki CHP ve diski baş düşman saymaktadır. Solun kendi içinde bütünlük kurması gereken günleri yaşıyoruz. Sokak ortasında insanların boğazlandığı bir ülkede ilerici parti ve örgütlerin bir tek görevi vardır. Siyasal iktidarı değiştirmek. Solun kendi arasında tartışması doğaldır. Marksistlerin sosyal demokrat düşünce ve eylemleri eleştirmeleri bir o kadar doğaldır. Fakat güç olan bunun zamanını ve ölçüsünü bulabilmektir. Yaşadığımız kanlı olaylar içinde bu olayları bir yana itip solun kendi arasında kıyasıya bir savaşa girmesi cephe partilerinin işine gelmektedir. Aradıkları da budur. Hükümet partileri en güçlü günlerini yaşıyor. Bu koşullarda solun her kesimindeki aklı başında insanlara büyük görev düşüyor. Bu görev ilerici parti ve demokratik örgütler arasında dayanışma sağlamasını gerektiriyor. Solda birlik, sağda parçalanma, taktik ve strateji burada düğümlenmelidir. Parantez içinde Cumhuriyet 9 Şubat 1977. Bu dosya kapanmaz. Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı Lockheed yolsuzluğu ile ilgili olarak kovuşturmaya yer olmadığı kararı vermiştir. Bu karar uçak alımında hiçbir askeri yetkilinin rüşvet almadığını saptamaktadır. Lockheed rüşvet olayı Türkiye'de iki yargısal kanaldan yürütülmekteydi. Aynı konuda hem Ankara Savcılığı hem de Genelkurmay Savcılığı soruşturma sürdürüyordu. Ankara Savcılığı bir süre önce elindeki belgeleri Genelkurmay Savcılığına yollamış ve davadan elini çekmişti. Bu arada Lockheed şirketi Türkiye temsilcisi Nezih Dural rüşvet olayı ile ilgili doğrudan ilgisi bulunmayan Türk parasını koruma yasası gereğince tutuklanmış ve cezaevine yollanmıştır. Genelkurmay Savcısı Yargıç Albay İlhan Şenel'in Lockheed olayı ile ilgili kovuşturmaya yer almadığı kararı olayda asker kişilerle ilgili bir kanıt bulunmadığı anlamına gelmektedir. Ortada sivil kişilerle ilgili bir karar yoktur. Lockheed dosyası bu kararla kapanmış sayılmaz. Lockheed şirketinin Türkiye'de rüşvet dağıttığı dünya kamuoyuna açıklanmıştır. Aynı biçimde Hollanda, İtalya ve Japonya'da da rüşvet dağıtıldığı ileri sürülmüş, bu üç ülkede olayın sanıkları belirlenebilmiştir. Bir tek Türkiye'de olay bir türlü karanlıktan aydınlığa çıkarılamamıştır. Bunun nedenlerinin içinlerini araştırmak gerekmektedir. Türkiye, ABD ile Lockheed ve Douglas şirketlerinin dağıttığı rüşvet olaylarının soruşturulmasıyla ilgili olarak bir sözleşme imzalamıştır. Bu sözleşmeye göre ABD, Türkiye'ye rüşvet olayı ile ilgili belge ve bilgi yollayacaktır. Sözleşmede önemli bir koşul yer almaktadır. Eğer hükümet ABD tarafından yollanan belgeleri adli merciler dışında herhangi bir resmi kurul ya da yere gönderirse sözleşme uygulanmayacak ve ABD belge akışını durduracaktır. Evet, şimdi sorularımızı soralım. Soru 1. 244 sayılı yasaya göre sözleşmenin resmi gazetede yayımından sonraki ilk 2 ay içinde parlamentoya getirilmesi gerekirken neden, hangi gerekçeyle ve ne amaçla sözleşme parlamentoya ancak imza tarihinden 7 ay sonra sunulmuştur? Evet, neden? Soru 2. Hükümet ABD tarafından yollanan belgelerin savcılıklar ve mahkeme dışındaki herhangi bir kurul ya da resmi yere gönderilemeyeceğine ilişkin sözleşme imzalamışken bu belgeleri neden, hangi gerekçeyle ve ne amaçla parlamento komisyonuna yollayarak belge ve bilgi akışını durdurmuştur? Bu iki soru yanıtlanmadan Lockheed dosyası kapatılamaz. Kovuşturmaya yer olmadığı kararı ile asker kişilerin rüşvet almadıkları saptanmıştır. Ya sivil kişiler? Başbakan Demirel, Adalet Bakanlığı'na emir vererek belge ve bilgilerin Parlamento Araştırma Komisyonu'na yollanmasını sağlamış, böylece kendi tutum ve davranışıyla ABD tarafından yollanan Lockheed belgelerinin Türkiye'ye gönderilmesine engel olmuştur. Öyleyse gerek Ankara Savcılığı'nın gerekse Genelkurmay Savcılığı'nın kararları Lockheed olayı ile ilgili belge ve bilgilerin tümünün incelenmesi sonucunda verilmiş değildir. Arada Demirel'in tutumu nedeniyle ABD tarafından gönderilemeyen belgeler vardır. Bilinmez, belki de rüşvet alanların adları bu belgelerde yazılıdır ki bunun tersini söyleyebilir. Lockheed olayı bu yönüyle belki bitmiyor, yeniden başlıyor. Parantez içinde Cumhuriyet 11 Şubat 1977. Vatan kurtaran vali. Cephe partilerinin liderleri yetmezmiş gibi başımıza bir de Ankara valisi Durmuş Yalçın çıktı. Durmuş Yalçın'ın işi gücü dernek kapatmak, örgütlerin kapısına kilit asmak, bir de televizyon ekranlarına çıkıp bu dernekler illegal hale dönüşmüşlerdir türünden açıklamalar yapmaktadır. İllegal sözcüğü 12 Mart döneminde yaygınlık kazandı. Yasa dışı demeye dilleri alışmayan devlet yetkilileri açıklamalarına ağırlık vermek için bu yabancı sözcüğü seçmekte ve üzerine basa basa illegal dernekler demektedirler. Ne yapalım, böyle sözcükler kullana kullana gün gelecek Marksist terminolojiye de alışacaklar. Toplum olayları herkesi eğitiyor. Vali Yalçın bu eğitimden en çok pay alanlardan biri. Baksanıza. Maocular, Leninciler, sol fraksiyon gibi kavramlar valinin dilinden düşmüyor. Gerçi bu yaştan sonra güçtür ama azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Acaba bir insanın Maocu olduğu nasıl anlaşılır? Maocular sarkık bıyık bırakıp yeşil parka giyenler midir? Yoksa favorileri uzun olup insana ters ters bakanlar mı? Kadife pantolonlular, Leninist, deri yelekliler, Menşevik, gocuklular Bolşevik midir? Vali nasıl ayırt ediyor bunları? Anlaşılan valinin bu konuda oldukça gelişmiş yetenekleri var. Bir bakışta kimin Maocu, kimin Leninci, kimin illegal olduğunu, kimlerin yasalara uygun bulunduğunu kestiriveriyor. Bravo doğrusu. Eskiden bir adamın illegal bir örgüte üye olup olmadığını anlayabilmek için işkence yapılırdı. Orgeneral Faik Türün, Tümgeneral Memduh Ünlütürk, illegal örgütleri ortaya çıkarmak için bir zamanlar ne ter dökmüşlerdi bir bilseniz. Valinin bu konularda maşallahı var. Baksanıza bir bakışta anlıyor. Bu dernek illegaldir. Gerçi hukuk devletlerinde savcılar dışında hiçbir kamu görevlisi herhangi bir kimseye suç yükleyemez ama bu vali başka validir. Savcını da görevini de yapar. Yargıcın da yetenekli adam çünkü. Vali elinden gelmeyen bir iş varsa o da asayiş görevi. Ankara'da Tandoğan alanında yapılan toplantıda çatışmalar olmuşsa bir grup bir başka gruba saldırmış demektir. Bu gruplardan biri Adalet Bakanlığı müsteşarı değil ki. Kendi kendisini dövsün, kendi kendisini yaralasın. Bir saldırgan olacak, bir de saldırılan. Valinin görevi toplantıyı bu saldırganlardan korumak. Fakat valinin işi başından aşkın, ne yapsın? Topluluğa bakıp bakıp illegal örgütlerle Leninistleri ve Maoistleri seçip ayırıyor. Şu parkalı Maocudur, şu gözlüklü Leninisttir. Ankara valiler için çok uğurlu ve hayırlı bir yerdir. Ankara valilerinden Şerif Tüten kontenjan senatörü oldu. Ondan sonraki vali Ömer Naci Bozkurt Adalet Partisi kanalıyla kapağı senatoya attı. Şimdi sıra durmuş Yalçın'da. Oldu da bitti maşallah, mebus olur inşallah. Parantez içinde Cumhuriyet 12 Şubat 1977. Ayrım sonu sayfa 54.